Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 59 Saul, İsrail'in ilk kralı. Bu bölüm 1. Samuel 8 ile 12'ye dayanmaktadır. İsrail, Tanrı'nın adında yönetiliyordu. Musa'nın, 70 ihtiyarın, yöneticilerin ve hakimlerin görevi sadece Tanrı'nın yasasını yürütmekti. Kendilerine göre yasa çıkarma yetkileri yoktu. İsrail'in ulus olarak varlığının temeli buydu. Rab, İsrail'in bir kral isteyeceğini önceden biliyordu. Devletin işleyiş ilkelerini değiştirmedi. Kral, en yüce olanın temsilcisi olacaktı. Ulusun başı Tanrı'ydı. Bakınız ek 7. not. İsrailliler, Kenan'a ilk yerleştiklerinde ulus Yeşun'un önderliğinde gelişmişti. Ancak diğer uluslarla beraberlik değişim getirdi. Halk, putperest ulusların geleneklerini benimsedi ve Tanrı'nın seçilmiş halkı olmanın değerini bilmedi. Putperest kralların debdebeli gösterişinden etkilenerek kendi sadeliklerinden sıkıldılar. Oymaklar arasına kıskançlık girdi. İçsel çatışmalar halkı zayıflattı. Putperest düşmanların işgaline maruz kaldılar. Halk, oymakların güçlü ve merkezi bir hükümetin altında birleşmesi gerektiğine inandı. Tanrı'nın yönetiminden kurtulmayı arzuladılar. Böylece krallıkla yönetilme talebi bütün İsrail'i sardı. Samuel'in yönetimi altındaki ulus refaha kavuşmuştu. Düzen kurulmuş ve tanrısal bir yaşam benimsenmişti. Hoşnutsuzluk ruhu bir süre yatıştırılmıştı. Ne var ki ilerleyen yıllarda peygamber iki oğlunu yardımcıları olarak atadı. Berşeva'ya yerleşen genç adamlar, ülkenin güney sınırına yakın oturan insanlar arasında adaleti yürütmeye başladılar. Ama oğulları onun yolunda yürümediler. Tersine haksız kazanca yönelip rüşvet alır, yargıda yan tutarlardı. Babalarının pak ve bencillikten uzak yaşamını benimsememişlerdi. Baba oğullarına biraz gevşek davranmıştı ve bunun sonucu onların karakterinde görülebiliyordu. Böylece uzun süredir gizlice tasarlanan düşünce için bahane bulunmuş oldu. Bu yüzden İsrail'in bütün ileri gelenleri toplanıp Rama'ya, Samuel'in yanına vardılar. Ona, "Bak, sen yaşlandın," dediler. "Oğulların da senin yolunda yürümüyor. Şimdi öbür uluslarda olduğu gibi bizi yönetecek bir kral ata." Samuel, oğullarının kötülüğünü bilseydi, onları zaman geçirmeden görevden alırdı. Ama zaten gelenlerin amacı bu değildi. Samuel, bu kişilerin asıl niyetlerinin hoşnutsuzluk ve gururla kirlendiğini anladı. Samuel'le ilgili hiçbir şikayet yoktu. Herkes onun namusunu ve bilgeliğini kabul ediyordu. Yaşlı peygamber bu öneriyle ilgili hiçbir sitemde bulunmadı. Konuyu duayla Rabbin huzuruna götürdü ve yalnız onun öğüdünü diledi. Rab, İsrail'i uyarıyor. Rab Samuel'e şöyle dedi. Halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettikleri sen değilsin. Kralları olarak beni reddettiler. Onları Mısır'dan çıkardığım günden bu yana bütün yaptıklarının aynısını sana da yapıyorlar. Beni bırakıp başka ilahlara kulluk ettiler. Şimdi onları dinle. Ancak onları açıkça uyar ve kendilerine krallık yapacak kişinin nasıl yöneteceğini söyle. İsrail'in büyük refah yaşadığı dönem, Yahve'yi kralları olarak benimsedikleri dönemdi. Halk o zaman Tanrı'nın yasasını ve yönetimini tüm diğer ulusların ilkelerinden üstün görüyordu. İbraniler, Tanrı'nın yasasından ayrılarak onun tasarısından uzaklaştılar. O zaman kendi günahlarının ve yanılgılarının kötü sonuçları Tanrı'nın yönetimine çıkarıldı. Rab halkın kendi seçimlerini yapmalarına izin verdi. Çünkü Tanrı'nın öğüdüne dayanarak yaşamı reddettiler. İnsanlar kendi yollarını çizdikleri zaman Tanrı, onların yüreklerinin arzularını vererek kendi yanılgılarını görmelerini sağlar. Yüreğin, Tanrı'nın isteğine aykırı olan arzusu, bereket değil, lanet getirecektir. Samuel'e halkın ricasını yerine getirmesi ama Rabbin bunu onaylamadığını onlara bildirmesi söylendi. Samuel halka seçimlerinin sonucunu bildirdi. Şu anki özgür ve mutlu durumlarıyla o zaman taşıyacakları ağır yükleri karşılaştırdı. Kralları, çevre ulusların önderlerindeki lüks ve debdebe içinde yaşayacaktı. Hem kişisel varlıklarına hem de mülklerine ciddi kısıtlamalar getirilecekti. Gençleri, kralın hizmetine verilecekti. Oğullarınızı alıp savaş arabalarında ve atlı birliklerinde görevlendirecek. Onun savaş arabalarının önünde koşacaklar. Bazılarını biner, bazılarını 50'şer kişilik birliklere komutan atayacak. kimisini toprağını sürüp ekinini biçmek, kimisini de silahların ve savaş arabalarının donatımını yapmak için görevlendirecek. Kızlarınızı ıtriyatçı, aşçı, fırıncı olmak üzere alacak. En seçme tarlalarınızı, bağlarınızı, zeytinliklerinizi alıp hizmetkarlarına verecek. Tahıllarınızın, üzümlerinizin ondalığını alıp saray görevlileriyle öbür hizmetkarlarına dağıtacak. Erkek, kadın kölelerinizi, en seçkin boğalarınızı, eşeklerinizi alıp kendi işinde çalıştıracak. Sürülerinizin de ondalığını alacak. Sizlerse onun köleleri olacaksınız. Bunlar gerçekleştiğinde seçtiğiniz kral yüzünden feryat edeceksiniz. Ama Rab o gün size karşılık vermeyecek. Halk Tanrı'yı reddediyor. Halk Tanrı'yı reddediyor.
Ne var ki halk Samuel'in sözünü dinlemek istemedi. Hayır, bizi yönetecek bir kral olsun, dediler. Böylece biz de bütün uluslar gibi olacağız. Kralımız bizi yönetecek, önümüzden gidip savaşlarımızı sürdürecek. Halk, bütün uluslar gibi olmayı özel bir ayrıcalık olarak görüyordu.
Tanrı İsraillileri tüm diğer uluslardan ayırmış ve onları kendi özel hazinesi kılmak istemişti. Oysa onlar putperestlere benzemek istiyorlardı. Tanrı'nın halkı Rab'den ayrılınca dünyasal saygınlığı arzulamaya başladı. Birçok kişi dünyasal insanlarla birleşmeyi ve onların törelerini benimsemeyi, onların üzerinde daha güçlü etki sahibi olmak için bir yol olarak görüyor. Ancak bu yolu izleyen herkes güç kaynağından ayrılacaklardır. Dünyanın dostluğunu benimseyenler Tanrı'ya düşman olacaklardır. Samuel halkı büyük bir üzüntüyle dinledi. Ama Rab bir kral atanmasını buyurmuştu. Peygamber Tanrı'nın uyarısını sadık bir şekilde iletti ve halk bu uyarıya kulak asmadı. Bunun üzerine Samuel yönetim değişikliği yapmak üzere hazırlanmaya başladı. Samuel'in pak ve bencillikten arı yaşamı, kendi kendilerine hizmet eden kahinlere, İsrail'in kibirli ve benlikte yaşayan topluluğuna batıyordu. Onun emekleri göklerin mührünü taşıyordu. Dünyanın kurtarıcısı tarafından onurlandırılmıştı. Ne var ki Samuel'in Tanrı'ya yaraşan yaşamından rahatsız olan halk, onun alçak gönüllü yetkisini hor gördü ve kendilerini yönetecek bir kral uğruna onu reddetti. Samuel'in karakteri Mesih'e benzemektedir. Mesih'in kutsallığı da kötü yürekli din bilginlerinin ona karşı düşman kesilmesine yol açmıştı. Yahudiler Mesih'in zulmün boyunduruğunu kırmasını istemişler ama bu boyunduruğu boyunlarına bağlayan günahlardan tövbe etmemişlerdi. Mesih onları pohpohlasaydı onu kral olarak kabul edeceklerdi. Ancak Mesih onların kötülüğünü yüzlerine vurunca buna dayanamadılar. Dünyanın her çağında aynı şey olmuştur. Günah, tan nefret edenlerin örnek yaşamından rahatsız olan ikiyüzlüler, şeytanın eline düşerek Tanrı bağlılarını ezmişlerdir. Tanrı onların krallarını seçme hakkını kendisine saklamıştı. Benyamin oymağından Kiş oğlu Saul seçildi. İsrail halkı arasında ondan daha yakışıklısı yoktu. Soylu ve saygın bir geçmişe sahip olan Saul, sanki önder olarak doğmuştu. Ne var ki Saul, gerçek bilgeliği oluşturan yüce niteliklerden yoksundu. Tutkularını denetlemeyi öğrenmemiş, Tanrı lütfunun tazeleyici gücünü hissetmemişti. Saul zengin bir oymak başının oğluydu ama mütevazi bir yaşam sürüp hayvancılıkla uğraşıyordu. Babasının hayvanları dağlarda kaybolunca Saul bir hizmetkarla birlikte onları aramaya çıktı. Samuel'in evi olan Rama'dan uzak değillerdi. Hizmetkar kaybolan hayvanları Samuel'e sormayı teklif etti. Kente vardıklarında peygamberin orada bulunduğu ve ruhsal bir olaya hazırlandığını öğrendiler. O dönemde ülkenin her yerinde Tanrı'ya tapılıyordu. Tapınma çadırındaki hizmetler yürümediğinden kurbanlar başka yerde sunuluyordu. Bu amaçla kahinlerin ve Levililerin kentleri seçilmişti. Bu kentlerin en yüksek yerleri kurban sunmak amacıyla seçiliyordu. Kral Samuel'e açıklanıyor. Kral Samuel'e açıklanıyor. Saul kentin kapısında peygamberle bizzat karşılaştı. Tanrı Samuel'e İsrail'in seçilmiş kralının oraya geleceğini bildirmişti. Samuel Saul'la karşılaştığı zaman Rab ona şöyle dedi. İşte sana sözünü ettiğim adam, dedi. Halkıma o önderlik edecek. Samuel kayıp hayvanların bulunduğuna dair Saul'a güvence vererek bayrama katılmasını istedi. Saul'a kendisini bekleyen büyük geleceği anlattı. İsrail'in özlemi kime yönelik? Sana ve babanın ailesine değil mi? Halkın kral talebi bütün ulusu etkileyen bir konu olmuştu. Buna rağmen Saul alçak gönüllülükle cevap verdi. Ben İsrail oymaklarının en küçüğü olan Benyamin oymağından değil miyim? Ait olduğum boy da Benyamin oymağının bütün boylarının en küçüğü değil mi? Bana neden böyle şeyler söylüyorsun? Samuel Saul'u halkın toplandığı yere götürdü. Peygamberin buyruğuyla onur köşesi Saul'e verildi. Yemeğin en seçme kısmı da onun önüne kondu. Hizmetler son bulduğunda Samuel konuğunu kendi evine götürdü ve onunla orada konuştu. İsrail yönetiminin büyük ilkelerini ona açıkladı ve onu bu yüce göreve hazırlamaya çalıştı. Saul ertesi sabah yola çıktığında peygamber de onunla birlikte gitti. Kentin ortasından geçerken hizmetkarı uzaklaştırdı. Sonra da Saul'u durdurup ona Tanrı'nın bildirisini iletti. Samuel yağ kabını alıp yağı Saul'un başına döktü. Onu öpüp şöyle dedi. Rab seni kendi halkına önder olarak meshetti. Rabbin ruhu senin üzerine güçlü bir biçimde inecek. Onlarla birlikte peygamberlikte bulunacak ve başka bir kişiliğe bürüneceksin. Bu belirtiler yerine geldiğinde duruma göre gerekeni yap. Çünkü Tanrı seninledir.
Saul yola koyuldu ve sonra her şey peygamberin dediği gibi oldu. Kendi kenti olan Giva'ya vardığında çeng, tef, kaval ve lir çalan bir peygamber topluluğuyla karşılaştı. Saul onlara yaklaştığında Tanrı'nın ruhu onun üzerine de geldi. O da peygamberlik ederek övgüler sunmaya başladı. Akıcı konuşuyor ve bilgece sözler söylüyordu. Onu tanıyanlar büyük hayrete düştüler. Ne oldu kişioğluna? Saul da mı peygamberler arasında? Diye sordular. Saul'de kutsal ruhun aracılığıyla büyük bir değişim oldu. Tanrı'nın kutsallığının ışığı, doğal yüreğin karanlığını aydınlatmaya başladı. Saul kendisini Tanrı'nın önünde olduğu gibi görmeye başladı. Kutsallığın güzelliğini fark etti. Günaha karşı mücadele etmeye çağrılmıştı. Bu mücadelede gücünün tümüyle Tanrı'dan gelmesi gerektiğini öğrendi. Önceden belirsiz ve sisli görünen kurtuluş tasarısını açık bir şekilde kavrayabildi. Rab onu hazırladığı yüce görev için cesaret ve bilgelik verdi. Samuel, halk arasında kral olarak onanıyor. Samuel, halk arasında kral olarak onanıyor. Saul'un kral olarak meshedilişi henüz ulusa bildirilmemişti. Tanrı'nın seçimi İsrail'e kura yoluyla açıklanacaktı. Samuel halkı bu amaçla Mispa'da topladı. Tanrı'nın yönlendirişi için dua edildi ve sonra da kura çekildi. Kalabalık kuranın sonucunu sessizce bekledi. Oymak, aile ve ev halkı sırayla seçildi. Sonra da Kiş oğlu Saul seçildi. Ancak Saul halkın arasında değildi. Üzerine verilen büyük sorumluluğun yükünden kaçarak bir yere saklanmıştı. Saul halkın arasına geldi. Boyu hepsinden bir baş uzundu. Samuel halka, "Rabbin seçtiği adamı görüyor musunuz?" dedi. Bütün halkın arasında bir benzeri daha yok. Bunun üzerine halk, "Yaşasın kral!" diye bağırdı. Samuel krallığın ilkelerini halka açıkladı. Bunları kitap haline getirip Rabbin önüne koydu. Kral mutlak hakim değildi. Yetkisini en yüce olanın isteği doğrultusunda kullanacaktı. Halk Samuel'in uyarısını kulak arkası ettiği halde sadık peygamber halkı korumak için hala gayret gösteriyordu. Halkın geneli Saul'u kral olarak benimsediği halde bir kısmı ona karşı durdu. Kralın İsrail'in en küçük oymağı Benyamin'den çıkması, en büyük ve en güçlü olan Yahuda ve Efraim oymaklarının es geçilmesi rahatsızlık yarattı. Kral istemekte ısrar edenler şimdi Tanrı'nın atadığı kralı kabullenemiyorlardı. Samuel'i yönetimi düzenlemesi için bırakan Saul, Giva'ya döndü. Tahta oturma hakkını zorla elde etmeye kalkışmadı. Kendisini hayvancılığa ve çiftçiliğe adadı. Kral olarak yetkisinin kabul edilmesini tümüyle Tanrı'nın ellerine bıraktı. Kısa bir süre sonra Amonlular Ürdün'ün doğusunu işgal ettiler ve Yaveş Gilat'ın üzerine yürüdüler. Kent sakinleri Amonlulara kulluk etmeyi teklif ederek barış yapmak istediler. Zalim kralsa herkesin sağ gözünü oyma koşuluyla barışa razı olduğunu söyledi. Ürdün'ün batısındaki oymaklardan yardım istemek için haberciler gönderildi. Tarladaki hayvanların yanından gece dönen Saul, insanların yüksek sesle ağladıklarını duydu. Bu ağlayış büyük bir felaketin habercisiydi. Utanç verici öykü anlatıldığı zaman Saul'un uyuşuk kuvveti canlandı. Saul bu sözleri duyunca Tanrı'nın ruhu güçlü bir biçimde onun üzerine indi.
Saul çok öfkelendi. Bir çift öküz alıp parçaladı. Ulaklar aracılığıyla İsrail'in her bölgesine bu parçaları gönderip şöyle dedi. Saul'la Samuel'in ardınca gelmeyen herkesin öküzlerine de aynı şey yapılacaktır. Saul'un buyruğuyla 330 bin kişi toplandı. Hızlı adımlarla yürüyerek Ürdün Irmağı'nı geçtiler ve sabah Yaveş'e vardılar. Kuvvetlerini üçe ayıran Saul, Amonluların ordugahına onların hiç beklemediği bir anda saldırdı. Paniğe kapılan düşman büyük bir yıkıma uğradı. Sağ kalanlar dağıldı. İki kişi bile bir arada kalmadı. Saul'un cesareti, zamanlaması, ordu yönetimi, İsrail'in bir kraldan beklediği niteliklere uygun düşüyordu. Böyle bir kral başka uluslarla baş edebilirdi. Halk bu kez Samuel'in krallığını kabul etti. Tanrı'nın özel bereketini göz ardı edip savaşın zaferini insanlara bağladı. Bazıları Saul'un yetkisini ilk anda reddedenlerin öldürülmesini teklif ettiler. Ama kral buna engel oldu ve şöyle dedi. "Bugün hiç kimse öldürülmeyecek," diye yanıtladı. Çünkü Rab bugün İsrail halkına kurtuluş verdi. Saul kendisini onurlandırmak yerine Tanrı'yı yüceltti. Öc almak yerine bağışlamayı seçti. Bu da Tanrı'nın lütfunun Saul'un yüreğinde olduğunu gösteriyordu. Samuel ulusun Gilgal'de toplanmasını istedi. Böylece Saul'un krallığı yeniden onaylanacaktı. Halk Gilgal'e gidip Rabbin önünde Saul'un kral olduğunu onayladı. Orada Rabbin önünde esenlik sunuları sundular. Saul da bütün İsrailliler de büyük bir sevinç yaşadılar. Halkın kralı kutlayan bağırışları son bulduğu zaman yaşlı peygamber ulusun hakimi olarak veda konuşmasını yapmak üzere öne çıktı.
Samuel hem krala hem de halka hükmedecek ilkeleri önceden belirlemişti. Bu kez sözlerine kendi örnek yaşamının ağırlığını da eklemek istedi. Samuel çocukluğundan beri Tanrı'nın etkinliğiyle büyümüştü. Ömrü boyunca Tanrı'nın yüceliğini ve İsrail'in en üstün iyiliğini hedef edilmişti. İsrail halkı günün sonucunda Tanrı'ya imanlarını yitirmişlerdi. Tanrı'nın gücüne ve bilgeliğine güven duymuyorlar, onun haklarını arayacağına inanmıyorlardı. Gerçek esenliğe kavuşmadan önce günahlarını görmeli ve itiraf etmeliydiler. Samuel, Tanrı'nın İsrail'i Mısır'dan çıkardığı günden başlayarak İsrail tarihini anlatmaya başladı. Bütün savaşlara önderlik eden kralların kralı Rab'di. Günahları yüzünden düşmanlara yenik düşmüşler ama kötü yollarından döner dönmez Tanrı bir kurtarıcı çıkarmıştı. Rab Gideon'u, Barak'ı, Yiftah'ı, Samuel'i çıkarmış ve halkı düşmanların elinden kurtarmıştı. Ama halk tehlikeyle karşılaşınca kendilerini yönetecek bir kral istemişti. Oysa kralları Rab Tanrı'ydı. Halk kendilerini alçaltarak günahlarını itiraf ettiler. Yok olmayalım diye biz kulların için Tanrı'nın Rab'be yakar dediler. Çünkü bütün günahlarımıza kendimize bir kral istemek kötülüğünü de ekledik. Samuel halkın cesaretinin kırılmasını istemiyordu. Çünkü böyle olursa daha iyi bir yaşam sürmek için gereken gayreti göstermeyeceklerdi. Onlara Rabbi sert ve zor bağışlayan bir Tanrı olarak tanıtırsa çok çeşitli ayartılara kapılmalarına yol açabilirdi. Bu nedenle Samuel şöyle dedi. Korkmayın dedi. Siz bu büyük kötülüğü yaptınız ama yine de Rabbin ardınca gitmekten vazgeçmeyin. Tersine bütün yüreğinizle Rab'be kulluk edin. Kimseyi kurtaramayan yararsız putların ardınca gitmeyin. Çünkü onlar değersizdir. Rab görkemli adının hatırına halkını bırakmayacak. Çünkü sizi kendi halkı kılmaktan hoşnut kaldı. Bana gelince, sizin için Rab'be yalvarmaktan vazgeçip ona karşı günah işlemek benden uzak olsun. Ancak size iyi ve doğru yolu öğreteceğim. Yalnız Rab'den korkun. Ona bağlılıkla ve bütün yüreğinizle kulluk edin. Onun sizler için ne görkemli işler yaptığını bir düşünün. Ama kötülük yapmayı sürdürürseniz hem siz yok olacaksınız hem de kralınız.